elbette ki biz o asr-ı saadeti özlüyoruz. Siz ise asr-ı cahiliyeyi özlüyorsunuz. Siz bizi 1400 sene evvelin yaşamak için gayret göstermekle, onu özlemekle suçlarken, biz de sizi 4000 sene evvelini, 40000 sene evvelini özlemekle itham ediyoruz. Hakikatte sizsiniz gerici olanlar. Eğer bir memlekette kadın sadece fuhuş aracı olarak görülüyor ise, bir memlekette eğer kadın sadece şehvet aracı olarak görülüyorsa, kadın kendisini daim erkeklere takdim etmekten başka bir şey düşünmüyorsa, neremin acaba daha güzel nasıl süsleyebilirim, acaba daha çok nasıl erkeklere baktırabilirim diye düşünmekten başka, başka bir şey düşünmüyorsa, o toplum gerici bir toplumdur. İnsanı insan yapan maddi şeyler değil. İnsanı insan yapan şehveti değil. O hayvanda da var. İnsanı insan yapan maneviyatıdır. İnsanı insan yapan nefsine hakim olmasıdır. Şeytanın keydi tuzağı zayıftır. Şeytanın tuzağına zayıf diyen Allah, kadınların tuzağının azim olduğunu söylüyor. Bu meselede erkeklerin dikkatli olması gerektiğini ifade ediyor. Bir insan harama batmaktan kendini koruduğu zaman Allah Azze ve Celle onu mükafatlandırır. Az sonra ibadetinde lezzet almayı ona nasip eder.
İnnel hamdelillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestehdihi ve nestağfiruhu ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti a'mâlinâ. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم آمين.
Kıymetli kardeşlerim, Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasını kaldığım yerden anlatmaya devam ediyorum. Yusuf Aleyhisselam önce kardeşleri tarafından zulme uğramış, kıskanılmış, kuyuya atılmış. Bu şekilde bir imtihandan geçirildikten sonra Allah Azze ve Celle kendisini o durumdan kurtarmış ve onu Mısır'da önemli bir insanın evinde barınmasına imkan tanımış idi. Bir imtihanı bitmiş, başka bir imtihanı başlamıştı Hazreti Yusuf'un. Dün kardeşleri kendisini kıskanmışlardı, şimdi ise evinde kalmış olduğu kadın kendisine aşık olmuştu. Dün başka bir imtihan, bugün de böyle bir imtihan, yarın da başka bir imtihan. İnsan daima imtihandadır. İmtihan hiçbir zaman bitmemiştir ve bitmeyecektir. Akıl bali olduğumuzdan itibaren ölünceye kadar imtihan bitmez. Öyle bir imtihandayız ki her saniye devam eden bir imtihan. Öyle bir imtihandayız ki 20-30 sene, kimine göre 50-60 sene, kimine göre 80-90 sene devam eden bir imtihan. Bu dünyanın diğer imtihanları birkaç saat sürer. Ama Allah Azze ve Celle'nin bizler için hazırlanmış olduğu imtihan icabında 80-90 sene devam eder. Hatta bazen geceleyin bile imtihanda oluruz. Evet, her ne kadar uykudaki başımıza gelenlerden mesul değilsek de yine de o da bir çeşit imtihan değil midir? Allah Azze ve Celle ileride makam vereceği kulunu daha gençliğinden itibaren, küçüklüğünden itibaren imtihanlardan geçirmiş, ileriki günlere hazırlamıştır. Allah eğer birisine bir makam verecekse onu çeşitli imtihanlara sokar. İmtihanlara girmeden Allah'ın kimseye makam verdiği görülmemiştir. Hepsi değişik imtihanlardan geçirilmişler. İşte bunu Kur'an-ı Kerim Hazreti İbrahim hakkında mesela açıkça ifade eder. Tüm peygamberler hakkında açıkça böyle ifade olmasa da bir kısmı hakkında olan bu ifadeler tüm peygamberlerin de aynı şekilde imtihanlardan geçirildiğini ispat eder. وَاِذِ ابْتَلَى اِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُمْ قَالَ اِنِّي جَاعِنُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا Allah bir zamanlar İbrahim'i bir takım imtihanlardan geçirmişti. O imtihanları kazanınca, imtihanları tamamlayınca ona dedi ki seni insanlara imam yapacağım. Seni insanlara lider yapacağım. İmtihanları kazanınca, demek ki Hazreti İbrahim olsanız bile imtihanlara sokulursunuz ve imtihanlara girmeden de yükselmeniz mümkün değildir. Zaten insan bu dünyaya imtihan için geldiğine göre dolayısıyla bunun da böyle olması gayet doğaldır. Şimdi Hazreti Yusuf Aleyhisselam imtihandadır. Her doğan çocuk dünyaya kendi rolünü oynamak üzere gelmektedir. Allah Azze ve Celle'nin kendisine takdir etmiş olduğu rolü oynamaya gelir. Her doğan çocuk Allah'ın kendisine takdir ettiği imtihanlara girmek için gelir. Allah'ın kendisine soracağı sorulara cevap vermek üzere gelir. Hepimiz aslında bu dünyada bir talebeyiz. Dünya bir mektep, biz de onun talebeleriyiz. Şimdi Hazreti Yusuf Aleyhisselam o mektepte talebelik yapıyor. O zaman yani o yapıyordu, bugün de biz yapıyoruz. Herkesin bir zayıf noktası var. Ama insanların ekseriyetle hepsinde ortak olan zayıf noktalar da var. Hazreti Adem Aleyhisselam'ı şeytan nasıl kandırmıştı? Ona şu haram olan meyveden yersen ebedi olursun yahut da melek olursun diye kandırmıştı. Melek olmak istiyorsan o haram meyveden ye. Çünkü o zaman Hazreti Adem Aleyhisselam zaten yanında hanımı Hazreti Havva vardı. O yüzden onu şehvetle kandıramıyordu. Zaten o gün onu o şekilde kandırabileceği başka bir kadın da cennette mevcut değildi. Kendisine haram olan bir kadın da mevcut değildi. Belki de o zaman henüz daha kendilerine şehvet de verilmemişti. Elbiseleri soyulduktan sonra o haram olan meyveden yiyip de elbiselerinden mahrum olduktan sonra belki de o andan itibaren birbirlerinin farkına varmışlardı kadın ve erkek. Her neyse sonuçta Hazreti Adem Aleyhisselam orada kadınla imtihana girecek değildi. Zaten Havva'dan başka kadın da yoktu. Orada imtihan o şekilde oldu. Şeytan onun zayıf noktasını o şekilde tespit etti. Sana dedi Allah bu meyveyi neden haram etti biliyor musun? Cennetlik, cennette ebedi kalmayasın diye ya da melek olmayasın diye Allah o yüzden sana bunu haram etti. O zaman başka bir imtihan olmadığından dolayı şeytan böyle kandırmak zorundaydı ve buradan yaklaştı. Halbuki Adem'in evladı dünyaya geldikten sonra belki ondan çok daha zor imtihanlar onları bekliyordu. Ve bugün erkekler için kadın imtihanı, kadınlar için de erkek imtihanı, kendilerine hakim olmaları, nefisleri süslenmeyi, püslenmeyi, erkekleri tahrik etmeyi, onları harama sokmayı istese bile onların kendisine hakim olması, Allah rızası için bunu yapmaları, erkeklerin de Allah'tan korktuklarından dolayı onlara kötü gözle bakmamaları, insanın dünyaya geldikten sonraki belki en önemli, belki en zor imtihanıdır. Ondan dolayı daha evvel de ifade etmiş olduğum gibi bir hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, siz bana iki şeyi garanti edin, ben de size cenneti garanti edeyim. Eğer siz bana iki şeyi garanti verebilirseniz, kesinlikle o şeyleri yapmayacak olursanız ben de size cenneti garanti ediyorum. İki sakalınızın arası, yani ağzınız, ve iki bacağınızın arası, yani nefsiniz ve şehvetiniz. Siz bana bunu garanti edin, ben de size cenneti garanti edeyim. İnsanların ekseriyetle cehenneme gitmesinin sebebini açıklamış oluyordu bu şekilde. İnsanların demek ki ekseriyetle cehenneme gitmesi, ağızlarıyla konuştuklarından yahut da yediklerinden, içtiklerinden kaynaklanıyor. Diğeri de şehvetlerine tabi olmalarından kaynaklanıyor. Demek ki başka bir şeyden değil, ekseriyetle bunlardan dolayı insan cehenneme gidiyor. İşte onun içindir ki Allah Resulü bizi bu hususta ikaz etti. Hazreti Yusuf'un kıssasıyla da Kur'an-ı Kerim bizi bir kez daha ikaz ediyor bu meselede. Ve bize aynı zamanda şu mesajı da vermiş oluyor. Demek ki her ne kadar bu zor bir imtihansa da bunu başaran yiğit adamlar vardır. İşte Yusuf onlardan birisidir. Tam ergenlik çağına ulaştığı yıllarda, şehvetinin en doruk olduğu yıllarda, şehvetinin kemale ermiş olduğu yıllarda, evlenmemiş, daha kadın olayının ne olduğunu da bilemediğinden dolayı gözünde çok büyüttüğü yıllarda, şehvetin belki gözünde çok önemli olduğu yıllarda, yine de o öyle bir zamanda bile imtihanı kazandı. Demek ki siz de kazanabilirsiniz mesajı veriliyor. Demek ki bazı kimselerin nefsine hakim olması mümkündür. Eğer nefis güçlendirilmemiş ise, nefis bir goril gibi, bir ayı gibi kuvvetlendirilmemişse, demek ki o nefse galip gelmek mümkündür. Nefsin zayıflatılması ve imanın kuvvetlendirilmesi şartıyla. Eğer nefis ayı gibi, goril gibi kuvvetlendirilirse, çok yemek, içmek suretiyle, çok uyumak suretiyle, gereksiz yere çok konuşmak suretiyle ve daima insanlar arasında olmak suretiyle, nefis daima kuvvetlendirilirse, makam peşinde koşulursa, dünya nimetleri peşinde sürekli koşulursa, nefis o zaman çok kuvvetlenecek ve o zaman işte o zayıf iman ona hakim olamayacaktır. İmanın çok kuvvetlendirilmesi mümkün olmasa da, herkes için bu çok kolay olmasa da, yine de nefsi zayıflatmak herkes için mümkündür aslında. Onun içindir ki herkes nefsini zayıflatmakla da mükelleftir. Sadece imanını kuvvetlendirmekle değil. Çünkü yarınlardan ne zaman, nerede, nasıl bir imtihana sokulacağımız belli değildir. Eğer hazırlıklı olsaydık, belki o imtihanlar çok daha kolay geçer giderdi. Bir anda mesela hiç ummadığımız bir anda öfkeleniveririz. Bir anda hiç ummadığımız bir anda, ummadığımız bir yerde harama gözümüz takılıvermiş olabilir. Hiç ummadığımız bir anda istemediğimiz bir günahı işlemiş olabiliriz. İşleme noktasına gelebiliriz. Allah bizi o anda onunla imtihan etmiş olabilir. Hiç ummadığımız anda olacak imtihanlar ekseriyetle. Beklediğimiz bir anda olmuş olsaydı belki önlem alacaktık. Belki o imtihana girmekten kaçınabilecektik. Yahut da o imtihana girsek bile yine de aldığımız önlemlerden dolayı imtihanı kazanabilecektik. Ama öyle olmayabilir. Hiç ummadığınız bir anda büyük bir imtihana sokulabilirsiniz. Nasıl ki düşmanı olan bir insanın ne zaman, nerede düşmanından bir darbe yiyeceği belli olmaz. Nasıl ki düşman hani uyumaz ya, su uyusa bile, aynı şekilde nefis de hiç uyumaz. Şeytan da uyumaz. Şeytanın hiç teneffüs verdiği yoktur. Hiç tatile gittiği olmaz. Nefis de hiçbir zaman tatile gitmez. O zaman şeytanın ve nefsin nereden, ne zaman bize galip geleceği de belli olmaz. Onun için daima hazırlıklı olmak icap eder. İşte Hazreti Yusuf Aleyhisselam kadını belki bir şey için çağırmıştı kendisini. Belki şu bardağı bana getir de diyecekti mesela. Belki başka bir şey için çağırmıştı. Ama kalbinde başka bir şey saklıyordu. Hazreti Yusuf'a söylemiyordu belki kalbindekinin ne olduğunu. Yusuf Aleyhisselam'ın hiç haberi bile yoktu o anda. Ve birdenbire kadın süslenmiş bir şekilde, belki de orasını burasını açmış bir şekilde Hazreti Yusuf'a hey telek demişti. Haydi gelsene beriye. Yahut da tutsana beni manasına da gelebilir. Yahut da senin için hazırlandım haydi gelsene manasına gelir. Ummadığı bir anda ummadığı bir imtihan. Ve o zamana kadar da aslında Hazreti Yusuf Aleyhisselam yine imtihandaydı. Çünkü sarayda yaşıyordu. Sarayın süslü püslü kadınları ve hizmetçilerinin arasında yaşıyordu. O ana kadar aslında daima imtihanda yaşıyordu. Bu zamanda da bu zamanın insanları da aynı şekilde değiller mi? O sarayda yaşıyordu süslü püslü kadınların içerisinde. Bugünün insanı da hele hele gençliği de daima onların arasında yaşamıyor mu? Yollarda kadınlar, evlerinde süslenmeyen kadınlar, kocalarına süslenmeyenler elin erkeklerine süslenmiyorlar mı? Başkaları baksın da ne kadar güzelmiş desinler diye süslenmiyorlar mı? Erkeklere zulmetmiyorlar mı bu halleriyle? Onların ahiretini tehlikeye atmak zulüm değil midir? Onların psikolojilerini bozmak onlara zulüm değil midir? Bir insana bir tokat vursanız ona zulmetmiş olursunuz. Bir insana ebedi hayatını tehlikeye atmak ondan daha büyük bir zulüm değil midir? Bir insanın psikolojisini bozmak, dengesini bozmak, bir insanı kendi kendini yiyecek hale getirmek, o kadar ki onun şehvetini tahrik etmek, bu bir zulüm değil midir? Meseleye bu şekilde bakmıyorlar öyle giyinen kadınlar. Erkeklere zulmettiklerini düşünmüyorlar. Hakikatte bu bir zulümdür. Onlar bunu zulüm olarak görmeseler bile, onlar kendilerini özgür görseler bile, ben özgürüm istediğim gibi yaşayabilirim deseler bile, hakikatte insan özgür olamaz. Yeryüzünde, kainatta özgür olan sadece Allah'tır. Allah'tan başka hiç kimse özgür değildir ve olmayacaktır. Madem kainatın sahibi O'dur, madem ki her şey O'nundur, o halde O'nun dediği gibi yaşamak, O'nun dediği gibi giyinmek, O'nun dediği gibi yemek, içmek zorundadır insan. O'nun haram ettiğini yapma hakkına sahip değil. O'nun giyinme dediğine uymak zorunda. Şöyle giyinmeyeceksin, böyle giyineceksin dediği zaman Rabbul Alemin ona itaat etmek zorunda. Çünkü onun dünyasında yaşıyor. Çünkü onun verdiği bedeni kullanıyor. Çünkü o bedeni kendisine Allah vermiştir. Ve Allah Azze ve Celle şurasını kapatacaksın, burasını açabilirsin demektedir. Şurasını filana gösterebilirsin, falanlara gösteremezsin demektedir. O halde Allah Azze ve Celle'ye itaat etmekle mükelleftir. Ve o itaat gerçekleşmediğinde yeryüzüne fitne ve fesat da bitmemektedir. Bakın yeryüzündeki bütün fitne ve fesatların %100'ü olmasa bile belki %70'i 80'i kadın fitnesinden kaynaklanmaktadır. Kadının erkekleri tahrik etmesinden, erkeklerin de kadınları kötü yollara sevk etmesinden kaynaklanmaktadır. İşte bunu bilen Yahudi, Siyon liderlerinin protokollarında da ifade ettikleri gibi, bir memlekete girmek istiyorsanız oraya kadını ve içkiyi sokmalısınız dediler. İnsanları daima şehvetini düşünür hale getirmelisiniz. Onların maneviyatlarını zayıflatmalısınız. Maneviyatları güçlü oldukları müddetçe hiçbir zaman çünkü size teslim olmayacaklardır. O yüzden onların maneviyatını zayıflatın dediler. Bunu karar olarak aldılar. Yeryüzündeki fitnenin kaynağı olan Yahudiler. Bütün fitnelerin arkasında onların parmaklarını görebilirsiniz. Parmaklarını göremezsek bile izlerini görebiliriz. Yeryüzünde ne kadar fitne ve fesat varsa, hatta meydana gelen savaşlarda bile, her ne zaman savaş ateşini başlatacak olsalar, Allah söndürürdü buyuruyor Kur'an. Onların fitne ve fesadı sadece kadınları içkiyi kullanmak değil, toplumun ahlakını bozmakla da kalmıyorlar. Onlar aslında yeryüzünde daima savaşların da sebepleridirler. Onun için bütün moda evlerinin hemen hemen tamamının arkasında onların elleri vardır. Onlar moda evlerini kullanmak suretiyle kadınların kılık kıyafetlerine yön verirler. Öyle kılık kıyafetler diktirirler, öyle modalar geliştirirler ki kadınların ahlakını bozarlar ve erkekleri tahrik ederler. Böyle bir insanda artık maneviyat kalır mı?
Daima her tarafta çırılçıplak kadın gören bir insanda maneviyat kalır mı? Biz burada mesela böyle sohbetlerle insanlara çay kaşığının ucuyla eğer bal verebiliyorsak mesela, bizim çay kaşığının ucuyla verebildiğimiz bala karşılık, onlar her tarafta 24 saat çömçeyle zehir veriyorlarsa, bizim verdiğimiz bal ne kadar tesir edecektir? Ayet olsa ne olacak? Hadis olsa ne olacak? Bu kadar haramın içerisinde yaşayan insanlar ne kadar tesir altında kalacak Allah'ın kelamını duyduğu zaman? Burada Allah'ın kelamını duyacak, dışarı çıktığı zaman çırılçıplak kadın görecek. Öğrendiği ayetler, hadisler hepsini unutuverecek. Dolayısıyla İslam bir toplum düzeni halinde ancak yaşanabilir. İslam'ı tek başınıza yaşamanız mümkün değil. Tek başınıza İslam'ı ne kadar yaşayabilirsiniz? Cemaat halinde olsanız daha çok yaşayabilirsiniz. Ama devlet halinde olduğunuz zaman, o zaman çok daha güzel yaşarsınız. Toplumda İslam hakim olduğu zaman, işte o zaman haramlardan kendinizi koruyabilirsiniz. O zaman farzları yerine getirmek size zor gelmeyecektir. Ve hele hele ümmet olduğunuz gün, işte o zaman Kur'an'ın vermiş olduğu bütün talimatları yerine getirebilirsiniz. Kur'an öyle bir din bize takdim etmektedir ki, o dinin bütün hükümlerini yaşayabilmek ancak ümmet olunca mümkün olmaktadır. Ferdin, cemaatin, hatta devletin bile yaşayamayacağı hükümleri vardır. Bütün hükümleri yaşayabilmek ancak ümmet olunca mümkün olmaktadır. İşte ümmet olamasa bile Müslümanlar henüz hiç olmazsa toplumlarının İslam olmasını sağlamak zorundadırlar. Bir kadın ben özgürüm diyemez. Ben özgürlüğümü yaşıyorum diyemez. Çünkü hakikatte özgür değildir. Allah'ın dünyasındadır ve Allah'ın kuludur. Kul nasıl olur da özgür olabilir? Hem Allah'ın kuluyum diyeceksin, hem özgürüm diyeceksin. Böyle bir şey mümkün müdür? Hem Müslümanım diyeceksin, Allah'a teslim oldum demek bunun manası. Sonra da ben özgürüm diyeceksin. Bu mümkün müdür? Mantıklı mıdır? Bu bir tezat değil midir? Allah'ın dünyasında yaşayıp da özgür olmak da neyin nesidir? Böyle bir anlayış kazandırdılar insanlara. İşte onun gibi aslında bu çıplaklık, aslında bu şekilde erkekleri tahrik etmek, her ne kadar onlar bunu modernlik zannediyorlarsa da, onlar aslında bizi gerici olarak sayıyorlarsa da, onlar şunu bilsinler ki bu çıplaklık binlerce evvel yılda vardı. İşte bakın Hazreti Yusuf'un dönemindeki kadınlar da vardı. Siz bizi peygamberimizin dönemine dönmekle, o dönemi özlemekle itham ediyorsunuz. O bizim için bir şereftir. Elbette ki biz peygamberimizin dönemine dönmek istiyoruz. Elbette ki biz o toplumu özlüyoruz. Elbette ki biz o asr-ı saadeti özlüyoruz. Siz ise asr-ı cahiliyeyi özlüyorsunuz. Siz bizi 1400 sene evvelin yaşamak için gayret göstermekle, onu özlemekle suçlarken, biz de sizi 4000 sene evvelini, 40000 sene evvelini özlemekle itham ediyoruz. Hakikatte sizsiniz gerici olanlar. Eğer bir memlekette kadın sadece fuhuş aracı olarak görülüyor ise, bir memlekette eğer kadın sadece şehvet aracı olarak görülüyorsa, kadın kendisini daima erkeklere takdim etmekten başka bir şey düşünmüyorsa, neremin acaba daha güzel nasıl süsleyebilirim, acaba daha çok nasıl erkeklere baktırabilirim diye düşünmekten başka bir şey düşünmüyorsa, o toplum gerici bir toplumdur. Bir toplumda maddi değerler ön planda ise, manevi değerler geri planda ise, o toplum gerici bir toplumdur. Bir toplumda kadın daima şehvetin aracı olarak kullanılıyorsa, o kadın anne olarak, bacı olarak düşünülemez hale getirilmiş ise, her tarafı meydana çıkartılmış ise, o toplum şehvetine kul köle edilecektir ve böyle bir toplum gerici bir toplum olacaktır. Medeni bir toplum olamayacaktır. Medeni bir toplum insanın ruhi yönünü yükseltir. İnsanın maddi yönünü, hayvani yönünü daima kamçılayan bir toplum, tahrik eden bir toplum medeni bir toplum sayılamaz. Bir toplumun medeni sayılabilmesi için o toplumda insanların Allah'ın emrettiği gibi giyinmesi icap eder. Allah'ın emrettiği gibi yemesi içmesi icap eder. Allah'ın emrettiği gibi para kazanması icap eder. Allah'ın emrettiği gibi çalışması icap eder. Eğer Allah'ın emrettiği gibi değil, nefislerin emrettiği gibi, şeytanın emrettiği gibi yeniliyor, içiliyor ise, giyiliyorsa, o şekilde çalışılıyor ise, o toplum kesinlikle medeni bir toplum sayılamaz. Bir toplumda eğer ruh geride ise, madde önde ise, insanın bedeni ruhundan daha önemli görülüyorsa, insanın maddi ihtiyaçları manevi ihtiyaçlarından daha üstün tutuluyorsa, o toplum kesinlikle gerici bir toplumdur. Bir toplumda şehvet her türlü tahrik ediliyorsa, o toplum hayvanlaştırılmaya çalışılıyor demektir. Çünkü hayvanlarda da şehvet vardır. Demek ki insan hayvani yön tahrik ediliyor. Demek ki insan hayvanlaştırılmaya çalışılıyor demektir. Bunun örnekleri binlerce yıl evvel de vardı. 10 bin sene evvel de vardı, 50 bin sene evvel de vardı. Demek ki kendilerini onlar ne kadar modern zannetseler de yahut da medeni zannetseler de hakikatte onların hayatı gerici bir hayattır. Çünkü insanı insan yapan maddi şeyler değil. İnsan insan yapan şehveti değil. O hayvanda da var. İnsan insan yapan maneviyatıdır. İnsan insan yapan nefsine hakim olmasıdır. İnsan insan yapan şeytanla mücadele edebilmesidir. İnsan insan yapan insanca giyinmesidir. İnsanca yemesi içmesidir. Mesela bir insan eti yerken çiğ çiğ yese, koparta koparta hayvan gibi mesela parçalasa, siz bu insana medeni diyebilir misiniz? Aynı şekilde demek ki bazı şeyler insanı medeni olmaktan çıkartır. Eğer bir toplumda şehvet birinci planda ise o toplum medeni sayılamaz. O toplum üstün bir toplum sayılamaz. O toplumda erdem üstün tutuluyor denilemez. O toplum esasında düşük bir toplum demektir. İşte Hazreti Yusuf'un kıssası bize böyle gerçekleri ifade etmektedir. Ve bütün bu şehvetlere, tahriklere rağmen yine de buna karşı koyabilen baba yiğitlerden bahsediyor Kur'an-ı Kerim bize. Demek Hazreti Yusuf gibi de olabilirsiniz. Demek Yusuf Aleyhisselam gibi şehvetimize karşı koyabiliriz. Demek ki böylesi ani imtihanlarda bile kazanmak mümkündür. Ama zordur. Bu zoru başarabilmek için insanın kuvvetli bir imana ihtiyacı var. İnsanın daima bir cemaat içerisinde olmaya ihtiyacı var. İnsanın daima bir topluluk içerisinde olmaya ihtiyacı var. İnsanın daima ibadetine dikkat etmeye ihtiyacı var. İnsanın daima okumaya, düşünmeye ihtiyacı var. İnsanın daima nefsini zayıflatmaya ihtiyacı var. İnsanın demek ki nefsi terbiyesine ihtiyacı var. Nefsin mertebelerinden geçmeye, yükselmeye ihtiyacı var. Aksi halde hiç ummadığı bir anda böyle bir imtihanla karşılaştığı zaman ayağa kayabilir, düşebilir, tökezleyebilir. İşte o da onun hayatını sonuna kadar pişman olması demektir. Belki ebedi hayatını tehlikeye atacak demektir. Madem ki hayatımız önemlidir, madem ki bunun sonunda ebedi bir cennet veya cehennem vardır, o halde bizim nefsimizi zayıflatmaya ve imanımızı kuvvetlendirmeye ihtiyacımız vardır. Çünkü bu işin şakası yoktur. İmtihan olur ve imtihan kaybedilecek olursa bunun sonu kötü olur. Ondan dolayıdır ki insan imtihanları kazanmak zorundadır. Hazreti Yusuf Aleyhisselam da bir an için kadına meyletmişti. Kadın süslenmiş, büslenmiş. Bazı rivayetlere göre 35-40 yaşlarındaydı o zaman. Belki de daha da büyük de olabilir. Yusuf Aleyhisselam da o zaman 20-25 yaşlarında. Yaklaşık olarak bazı rivayetler bu şekilde ifade ediyor. Her ne ise erkekliğinin en kuvvetli olduğu bir zamanda, hiçbir kadına elinin değmemiş olduğu bir zamanda, kadın karşısına çıkmış bu şekilde, hem de Aziz'in karısı, bir bakanın karısı yani, hazine işlerinden sorumlu olan bir bakanın karısı, süslü püslü güzel bir kadın ve asil olarak kendisini takdim eden, kendini öyle gören ya da öyle görülen bir kadın. Normal bir kadın yahut da fakir bir kadın mesela böyle bir şey yapacak olsa bile, erkeklerin birçoğunun kendine hakim olabilmesi zor iken, hele bir de düşünün ki mevki sahibi bir adamın karısı, çok asil bir kadın, zengin bir kadın, süslenmiş bir kadın, güzel bir kadın, Belki güzelliğinin en ileri seviyede olduğu bir zamanda bunu yapıyor. Belki daha evvel defalarca tahrik etmiş Yusuf Aleyhisselam'ı. Çünkü yaklaşık olarak onların evinde 10 sene kadar kalmış idi. Belki defalarca, belki de 1000 defa tahrik etmişti. Hiçbirinde Yusuf ters dönüp bakmamış idi. Kadın o işin öyle olmayacağını anlayınca artık açıkça teklifte bulunuyordu. Her türlü hazırlığını yapmış, süslenmiş, büslenmiş ve kapıyı da kilitlemişti. Hey hey telef demişti, artık gelsene. Artık muradıma ermek istiyorum, haydi gelsene demişti. Fakat Hazreti Yusuf Aleyhisselam'daki iradeyi düşünememişti. Böyle bir şeye karşı koyamayacağını düşünüyordu. Ama Hazreti Yusuf'un iradesini hesaba katmadı. Allah Azze ve Celle'nin ona göstereceği bürhanının hesabını yapamadı. İşte o zaman Allah Azze ve Celle ona gösterdi. Peygamberlik nuru ile, henüz o zaman peygamber mi değil miydi tam olarak bilinmemektedir ama Kur'an-ı Kerim evvelki ayette ona ilim ve nübüvvet, ona ilim ve hikmetin verildiğini ifade ediyor. Kur'an'da ekseriyetle bu ifade peygamberlik için kullanılır. O zaman peygamberlik verilmiş olabilir. Verilmemiş de olabilir. Ama sonuçta peygamber olacak olan bir insandır. Ve Allah Azze ve Celle yarın peygamber olacak olan bir insanı da korur. Yalnızca peygamber olmuş olan bir insanı değil. Yarın peygamber olacak olan bir insanın zina etmesi mümkün değil. Hırsızlık yapması mümkün değil. Haksız yere kasten müteammiden adam öldürmesi mümkün değil. Şirke düşmesi, gençliğinde müşrik olması mümkün değil. Peygamberler masumdurlar. Onlar çocukluklarından itibaren muhafaza altına alınırlar. Hazreti Yusuf Aleyhisselam henüz o zaman peygamber olmamış olsa bile Allah tarafından korunmaktaydı. Ve Allah Azze ve Celle ona gösterdi bir şeyi. Neyi gösterdi tam olarak bilemiyoruz. Allah kendi ayetlerinden bir ayet gösterdi. Bazı rivayetlerde Allah Azze ve Celle ona Kur'an'dan bir ayet gösterdiği söylenilmiştir. La takrabu zina ayeti yani. Zinaya yaklaşmayın, o kötü bir yoldur. O fuhuştur, haddi aşmaktır, rezilliktir, rüsvaylıktır. Ve o kötü bir yoldur ayetini görmüştü. Bunlar için kesin bir delil yok. Bazı rivayetlerde babası Yakub'u görmüştü. Yakup Aleyhisselam elini ısırır bir şekilde, evladım ne yapıyorsun dercesine yani. O şekilde görmüştü. Bazı rivayetlerde Cebrail Aleyhisselam'ı görmüştü. Bunların hiçbirinin kesin bir delili yok. Kur'an-ı Kerim bunlar hakkında bize bilgi vermiyor. Bunlarla esas itibariyle uğraşmayı da bize doğru kılmıyor. Bize verdiği malumat kadar malumatla iktifa etmek, o meselede sahih bir hadis olmadığı müddetçe daha doğru olur. Ve Allah Azze ve Celle ona gösterdi. Kendisinin ayetlerinden bir ayet gösterdi. Her ne ise belki ona Allah Azze ve Celle bir ilham ile ilham etti. Ne yapıyorsun dedi belki. Daha doğrusu ne yapacaksın? Çünkü aslında böyle bir şey yapmadı. Daha evvel de ifade ettiğim gibi aslında Hazreti Yusuf Aleyhisselam hakkındaki bir takım o rivayetler iftiradan başka bir şey değil. Güya bazı rivayetlere göre Hazreti Yusuf Aleyhisselam elbisesini çıkarmayı düşündü. Yahut da elbisesini çıkarmaya başladı. Halbuki böyle bir şey ne bir peygamber için caiz ne de peygamber olacak olan bir insan için caiz. Böyle bir şey mümkün değil. Allah Azze ve Celle yarın peygamberlik vereceği bir insana böyle bir hata yapmaktan onu muhafaza eder. Çünkü peygamberler insanlara yarın şöyle yapmayın böyle yapmayın diyecekler ve demektedirler. O zaman kendileri yapacak olurlarsa nasıl bunu söyleyecekler? Hem insanlara diyecekler şunu yapmayın bunu yapmayın. Sonra da kendileri yapacaklar. Yapmadıkları şeyi söyleyecekler. Bu nasıl mümkün olabilir? İnsanlara iyiliği emredecekler ve kendileri kötülük yapacaklar. Bu nasıl mümkün olabilir? Bir peygamber için böyle bir şey düşünülemez. Ve zaten eğer öyle bir şey olmuş olsaydı daha sonra aslında Yusuf Aleyhisselam'ın tövbe etmesi gerekirdi. Halbuki Yusuf Aleyhisselam daha sonra tövbe ettiğine dair Kur'an'da bir ayet mevcut değil. Demek ki öyle bir şey düşünmedi. Öyle bir şey yapmaya kalkışmadı. Ve Hazreti Yusuf Aleyhisselam kadından kaçmayı düşündü sadece. Eğer kadına bir tokat vuracak olsa, ne yapıyorsun sen diyecek olsa, sen beni günaha mı düşürmek istiyorsun diyecek olsa, kadına hücum edecek olsaydı, o zaman belki gömleği ön tarafından yırtılacaktı. Kadın kendisini koruyabilmek için belki onu ön tarafından tutacak. ve o zaman gömleği yırtılacaktı. Yusuf Aleyhisselam belki onu da düşündü. Kadına elini vurmuş olmamak için, harama el değdirmemek için uzaklaşmayı düşündü sadece. Yoksa kadına bir tokat da vurabilir ve kadını bayıltabilirdi de isteseydi. Kadına bir ceza da verebilirdi. Erkek kuvvetiyle kadın kuvveti tabii ki bir olmaz. Ama o bütün bunları yapmadı. Çünkü o anda eğer öyle bir şey yapmış olsaydı kadının iftirasına belki bazı insanlar inanabilirlerdi. Çünkü o zaman gömleğinin önden yırtılma ihtimali vardı. Yusuf Aleyhisselam kapıya doğru koştu. وَاسْتَبَقَ الْبَابِ Ve kapıya doğru koştular ikisi birden. Önden Yusuf, arkadan da kadın. Yusuf Aleyhisselam kadından kaçıyor. Kadın da Yusuf'a doğru koşuyor. وَقَدَّتْ قَمِيْسَهُ مِنْ دُبُرُ Ve onun elbisesini, gömleğini arkadan tuttu ve yırttı. وَاَلْفَيَ سَيِّدَهَا لَدَ الْبَابِ Kapının önünde seyidiyle karşılaştılar. Yani kadının kocasıyla. Kadının kocası o anda oraya gelmişti. Allah'ın işi. Allah Azze ve Celle Hazreti Yusuf'u korumak istiyordu. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'a iftira atıldığı zaman o iftiranın iftira olduğunun iyice anlaşılmasını istiyordu. Ve kadının kocası o sırada geliverdi oraya. Yanında birisi daha vardı. Kur'an ondan da bahsedecek bize. Kadın kocasını görür görmez hemen Hazreti Yusuf'a iftira atmaya başladı. Kendisini savunmaya başladı. Dedi ki: "Galet ma cezao men arada bi ehlike su'en illa en yusjana ev azabun elim." Senin dedi ehline, yani hanımına kötülük yapmak isteyenin cezası nedir? Bana karşı yani kötü niyetle elini uzatan bu kölemizin cezası nedir demek istiyordu. Açıkça Yusuf'un adını söylemiyordu çünkü Yusuf'a aşıktı aslında. Yusuf'a aslında şiddetli bir ceza verilmesini de istemiyordu. Ama kendisini kurtarabilmek için böyle söylemesi gerekiyordu. Senin dedi ehline karşı, ailene karşı kötülük düşünen bir kimse Yusuf demiyordu, dili varmıyordu demeye. Genel bir ifade kullanıyordu. Ehline karşı kötülük düşünen bir kimsenin cezası nedir? Yahut da senin ehline kötülük düşünenin cezası bundan başka bir şey midir? Hapsedilmekten yahut da bir azabı elimle azap edilmekten başka bir şey midir? Bu şekilde adama, yani kocasına bir bakıma ne yapacağını da göstermiş oluyordu. Hapsedilmesi diyordu. Hapsedilenlerden olması demiyordu. Hapsedilenlerden olması deseydi uzun süre hapsi kastetmiş olurdu. Çünkü Kur'an uzun süre hapis manasını vermek istediği zaman hapsedilenlerden diye ifade eder. Hapsedilenlerden, mesela Firavun Musa Aleyhisselam'a öyle demişti. Hapsedilenlerden olmakla Musa'yı tehdit etmişti. Uzun süre hapis kastedildiği zaman bu ifade kullanılıyor. Hapsedilenlerden olmak. Burada ise kadın o ifadeyi kullanmıyor. Hapsedilmek ifadesini kullanıyor. Demek istiyordu ki yani uzun süre hapis olmasa da olur. Çünkü kadın esasında Yusuf'u görmeden dayanamazdı. Yusuf'a aşıktı. O yüzden Yusuf'u görmeden dayanamıyordu. Ve onun için diyordu hapsedilmek değil midir cezası? Buradaki ma istifhamiye de olabilir, ma inafiye de olabilir. Yani bundan başka bir şey midir ki cezası budur cezası demek istiyordu. Yahut da istifham ile bundan başka bir şey midir sanki soru sorar gibi. Yani hapsedilmesi lazım öyle değil mi? Kısa süreli de olsa, bir iki günlük de olsa hapsedilmesi gerekmez mi? Kadının tuzağı, kadının hilesi ve yalanı, kadının iftirası. Böyle bir iftirayla insan karşı karşıya kalacak olsa çok zor durumda kalacaktır. Çok zorlanacaktır. Allah Azze ve Celle böyle imtihanlarla insanı imtihan etmesin. Hem o öyle imtihanda kazanabilecek olan kimseler azdır. Hem de iftiraya uğradığı zaman da o iftiradan sonra dayanabilecek adam da azdır. Feryadı figan etmeyecek, sabredecek, sabır cemil diyebilecek. Madem ki Allah Azze ve Celle bu iftiranın bana atılmasına müsaade etti. Elbette ki bunun sonunda bir hayır gelecektir diyebilecek, sabredebilecek baba yiğitler de azdır. Allah Azze ve Celle'nin muradını anlayabilecek olan hikmet sahipleri, basiretli insanlar azdır. Herkes göremeyecektir. İşte Hazreti Yusuf Aleyhisselam görüyordu. Allah Azze ve Celle onu kuyudan kurtarıyor, getiriyordu Mısır'a. Mısır'da sarayda onu yetiştiriyordu. Ve onu mükemmel bir hayatla yetiştiriyordu. Yarınlarda devletin idaresi Yusuf'un eline geçecekti. O yüzden Hazreti Yusuf ileriki yıllara hazırlanıyordu. Hazreti Yusuf Aleyhisselam bütün bunları anlıyordu. Allah onu bir yere doğru sevk ediyordu. Anlıyordu. Bu iftirada da mutlaka bir şey olacak. Hapsedileceksem de mutlaka onun sonunda bir hayır meydana gelecek. Nasıl ki kuyuya atılmama Allah müsaade etti, onun sonunda bir hayır meydana geldi. Nasıl ki saraya geldim, sonra sarayda güzel ikramlarla karşılandım. Şimdi de eğer böyle bir iftira ile karşı karşıya kaldıysam, mutlaka bunun sonunda da güzel şeyler meydana gelecektir. İşte Allah'a tevekkül edenlerin hali. Evet, kendisini savunmak zorundadır. O anda henüz daha adam onlara bir şey dememişti. Kapıda onları gördü ama şaşırmıştı. Kadın süslü püslü bir şekildeydi. Aslında adam belki anlamıştı da. Belki hissetmişti de. Çünkü ihtimaldir ki adam belki de yaşlı bir adamdı. Kadının kocası belki de yaşlıydı. Ondan dolayı da belki de adam hissediyordu böyle bir şeyi. Çünkü yıllardan beri zaten Yusuf o evdeydi. Kadındaki duyguları adam yani kocası hissetmiş de olabilirdi. Hem o anda kadın gayet süslü püslüydü. Belki bazı kısımları da açıktı. Ondan dolayı adam belki de hissediyordu ama şaşırmış bir şekilde onlara bakıyordu. Daha o neyin nesidir demeden, bu ne biçim iştir demeden, burada ne oluyor demeden. Kadın hemen suçluluk psikolojisiyle üste çıkmaya çalıştı. Hemen Hazreti Yusuf'u suçladı. Senin ehline kötülük düşünen kimsenin hükmü nedir diyordu. Cezası nedir? Hapsedilmekten başka bir şey midir? Veya azab-ı elim ile azap edilmekten, mesela değnek vurulmaktan, kırbaçlanmaktan başka bir şey midir? Bunu yapmak lazım demek istiyordu yani. Aslında Yusuf'un adını vermeye de çekiniyordu. Yusuf'un temizliğini de biliyor, dili de varmıyordu. Yusuf demeye dil varmıyordu. Ama aslında söylemiş olduğu şey aynı şeydi. Ve o zamana kadar konuşmamış olan Hazreti Yusuf, tertemiz Yusuf, dünyalar güzeli Yusuf, Peygamberimizin dediği gibi, güzelliğin yarısı Yusuf'a verilmiştir buyuruyor. Rivayetlere göre Yusuf Aleyhisselam'ın yüzü şimşek gibi parlardı. Nur fışkırırdı yüzünden. Onu görenler hayran olurlardı. Bu nasıl bir insandır derlerdi. Hatta bazı rivayetler onun kadınlarla konuşurken yüzünün bir kısmını kapatmaya çalıştığını ifade eder. Kadınlar fitneye düşmesin, imtihanı kaybetmesinler diye. Nasıl ki mesela hasreten güzel kadınlar, özellikle gençler yüzlerini kapatmalıdırlar. Hatta esas itibariyle mezheplerin hemen hemen tamamına göre, dört mezhebe göreden fitne zamanında yüzü kapatmak farz olmaktadır. Kadın normal bir yaşta olsa bile, erkeklerin tahrik edebileceği bir yaşta olduktan sonra, tarzı misal diyelim ki 12 yaşıyla 60 yaşı arası mesela, bu yaşlar arasında olduğu müddetçe kadının daha dikkatli olması ve hele hele fitne dönemlerinde yüzünü de kapatması, şehvetin azgınlaştığı dönemlerde yüzünü de kapatması icap ettiği mezhepler tarafından da ifade edilmiştir. İşte Hazreti Yusuf Aleyhisselam her ne kadar kadın değildiyse de, evet güzel kadınlar, özellikle erkeklere fitneye düşüren kadınlar, onların başını belaya sokan kadınlar, şimdi aynı şekilde Hazreti Yusuf Aleyhisselam kadınların fitneye düşmesine sebep olmamak için bazen oluyordu ki onlarla konuşurken belki yüzünü çeviriyordu. Görmesinler yüzünü, aşık olmasınlar diye kendisine. Bazen eliyle yüzünü kapatıyordu. Bakmasınlar diye kendine. Onlardan uzak durmaya çalışıyordu. Kadınlarla konuşmamaya çalışıyordu. Kendisini her gören kendisine aşık olurdu, bunu biliyordu. Allah vergisi bu kadar güzeldi, biliyordu. Kadınlar da bunu bilmeli. Allah Azze ve Celle kadınlara erkekler üzerinde tesir gücü vermiş. Kadınlar bunu bilmeli, bunu kötüye kullanmamalı. Hazreti Yusuf erkek olduğu halde bile kadınları fitneye düşürmemek için dikkatli davranıyorduysa, Elbette ki kadınların da bu şekilde dikkatli davranması daha da önemli değil midir? İşte o zamana kadar konuşmamış olan Hazreti Yusuf Aleyhisselam, kadın böyle iftira atınca kendisine namusunun koruyabilmek için o zaman konuşmak zorunda kaldı. Demek ki o ana kadar konuşmamıştı. Hem orada bir köleydi, ondan dolayı hemen konuşması uygun düşmüyordu. Hem de eğer kadın iftira atmasaydı Yusuf da belki kadını koruyacaktı. Çünkü Yusuf Aleyhisselam belki bir bakıma kadına hak da vermişti içinden. Çünkü çok güzeldi Yusuf gerçekten. Kadının ona aşık olması belki de normaldi. Belki de evet her ne kadar caiz değilse de, yine de belki, yani kadın normaldi derken harama normal demek istemiyorum. Namussuzluğa normal demek istemiyorum. Evli barklı bir kadının kocasını aldatmasına normal demek istemiyorum. Demek istediğim şu ki, kadının kalbinde öyle bir sevginin oluşması, kendine hakim olamaması, kendi iradesinin üstünde bir şey olabilir. Bazen iradeyi aşabilir bazı şeyler. Ama yine de namuslu olmak zorundadır. Yine de iradesini kullanmak zorundadır. O harama düşmemekle mükelleftir. Ama Yusuf Aleyhisselam kendisinin güzelliğini bildiğinden dolayı, ondan dolayı belki de kadını biraz da mazur görüyordu. Eğer o kadar güzel olmasaydı belki onu mazur da görmezdi. Ondan dolayı hemen de konuşmak istemedi. Kadın eğer iftira atmasaydı Yusuf konuşmayacaktı belki. Bir şey yok diyecekti ve gidecekti. Karın bana böyle böyle yaptı demeyecekti belki. Ama kadın kendisini koruyabilmek için iftira atınca ona, o da kendisini savunmak zorunda kaldı. قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي Dedi ki, o benim nefsimden murat almak istedi. Ben ondan değil. Kendisini savunmak zorunda kaldı. Ve şehide şahidun min ehliha. Kadının ailesinden birisi şahitlik yaptı. Bu durumda tabii ki tecrübeli, akıllı bir insana başvurmak gerekiyordu. Kadının kocası kim haklıdır tam anlayamadı. Belki içinden hissediyordu, çünkü kadın süslenmiş püslenmişti. Belli ki kadın Yusuf'u azdırmaya çalışmıştı. Belki kadının bazı yerleri açıktı. Bunu aslında adam hissediyordu belki. Kadının belki daha evvelden de duygularını hissetmişti. Karısı değil miydi nasıl olsa? Hem Yusuf'un güzelliğinin farkındaydı, adam da farkındaydı. O yüzden adam hissediyordu aslında. Hem eğer Yusuf kadına saldırmış olsaydı kadının bağırması çağırması beklenirdi. Halbuki kadın bağırıp çağırmamıştı. Sarayın içerisine bir sürü insan olur. Bir tanesi koşup da gelir nasıl olsa. Kadın hiçbir şekilde bağırıp çağırmamıştı. İşte bütün bunlar belki o anda adam düşünüyordu ama yine de tam emin değildi. Hem de kendi namusuydu işin içinde olan kendi namusuydu. O yüzden açıkça bunu söylemek de zordu. Onun için bir şahidin şahitliğine ihtiyaç vardı. Bir şahit şahitlik etti, bir akıllı adam. Kimdi bu akıllı adam? Kadının amcasının oğlu olduğu söylenir. Yahut da oradaki yetkililerden birisiydi. Önemli bir insan, tecrübeli bir insandı. Hatta belki de mahkemede bir hakim de olabilir. Tecrübeli bir insan gibi çünkü konuşuyor. Fakat bazı rivayetlerde İsrailli olarak gelmiş olan bazı rivayetlerde ifade edildiği gibi değil. Yani bazı rivayetlerde beşikteki bir çocuğun şahitlik yaptığı ifade edilmiştir. Ve mürsel bir hadis olarak da bu nakledilmiştir. Bununla ilgili sahih bir hadis mevcut değil. Hazreti İsa Aleyhisselam beşikteyken konuşmuştur, evet. Rahip Cüreyc'in meselesindeki çocuk beşikteyken konuşmuştur, evet. Ama bu olayla ilgili sahih bir hadis mevcut değil. İsrailli kaynaklarda o şahidin beşikteki bir çocuk olduğu ifade olunuyor. Beşikteki çocuğun konuşması eğer böyle bir olay olmuş olsaydı zaten o zaman başka bir delil bulmaya gerek kalmazdı. Şahide de gerek kalmazdı. Başka bir şey konuşmaya da gerek kalmazdı. Zaten bir bebek eğer konuşur da Yusuf temizdir, kadın haksızlık yaptı, kadın Yusuf'a iftira atıyor deseydi zaten mesele biterdi. Böyle bir şey olmadığını kesinlikle kabul edebiliriz. Şahitlik yapan kadının ailesinden birisi. Akıllı bir adam, tecrübeli bir adamdı. Ve bir erkekti, bir kadın değildi. اِنْ كَانَ قَمِيْسُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلْ فَسَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَازِب۪ينَ Dedi ki eğer kadının o, eğer dedi o elbisem Yusuf'un yani gömleği eğer ön tarafından yırtılmış ise o zaman kadın doğru söylüyor demektir. Ve Yusuf yalancılardandır. Ve inkâne kamisi hukudde min dubur. Eğer onun kamisi, eğer gömleği arkasından yırtılmış ise fekezebet. O zaman kadın yalan söylüyor demektir. Ve huve mine sadıkîn. Ve Yusuf doğrulardan demektir. Demek ki Yusuf doğru söylüyor. Bakın dedim. Bakın gömlek nereden yırtılmıştır. Felemme râe kamise hukudde min dubur. Adam baktı ki evet gerçekten de kamis önden yırtılmamış, arkadan yırtılmış. قَالَ اِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنْ İşte o zaman anladı meseleyi ve dedi ki karısına, bu dedi sizin keydinizden başka bir şey değil. Siz kadınların tuzağından, hilesinden başka bir şey değil. Siz kadınların tuzağıdır bu dedi. Erkeklere böyle tuzaklar kurarsınız. Onları tahrik edersiniz. Onların akıllarını başlarından alırsınız. Bilirsiniz ki Allah Azze ve Celle erkekleri bu hususta zayıf yaratmıştır. Siz bunu bile bile yaparsınız. Sizin tuzağınız bu dedi. Sizin keydiniz Yusuf temizdir dedi. Adam anladı meseleyi. Ve dedi ki inne keyde kunna azim. Kadınların tuzağı dedi azimdir. Çok büyüktür, şiddetlidir, tehlikelidir dedi. Kur'an şeytanın tuzağı hakkında buyurur ki inne keyde şeytanı kâne daife. Şeytanın keydi tuzağı zayıftır. Şeytanın tuzağına zayıf diyen Allah, kadınların tuzağının azim olduğunu söylüyor. Bu meselede erkeklerin dikkatli olması gerektiğini ifade ediyor. Şeytan kadını kullanır denilmek isteniliyor. Şeytana bazen karşı koyabilen adam, şeytanın önünde baba yiğit davranabilen adam, icabında olur ki nefsinin önünde, kadının önünde iyi davranamayabilir. Şeytanın hilesi zayıfken kadının hilesi azimdir denilmiş. Bu hususta dikkat çekilmiş. İşte adam öyle dedi. İnneke de kun nazim. Sizin dedi ey kadınlar. Böyle olan kadınlar yani. Sizin keydiniz azimdir. Erkekler üzerinde etkilidir. İşte bunu keşfetmiş olan Yahudi moda evleriyle erkekleri tahrik eder. Milletleri şehvetperest yapar. Onları maneviyattan uzaklaştırır. Ondan sonra artık onlara hakim olmanın zamanı gelmiştir ve artık onlar hakim olur. Benim bir millet eğer yalnızca cenneti kazanmak için değil, dünyada da sağlam kalabilmek istiyorsa ahlakını muhafaza etmek zorunda. Başka milletlere esir olmak istemiyorsa, güçlü bir toplum olarak kalmak istiyorsa ahlakını muhafaza etmek zorundadır. Sonra adam dedi ki Yusuf'a, Yusuf'u e'rid an heze. Ey Yusuf dedi, bırak bu işin peşini. Biliyorum sen temizsin. Bırak dedi bu işin peşini. Biliyorum karın sana bunu yaptı. Sen zaten her halinden belli temiz bir insansın. Zaten Hazreti Yusuf'u gördüğü zaman onun üstün bir insan olduğunu anlamıştı. Hatırlayın onu evine getirmişti ya hani köle olarak satın almıştı ve sonra evine getirmişti ve karısına ne demişti hatırlayın? Ekrimi mesveh demişti. Onun ona güzel ikramda bulun demişti. Halbuki köleye güzel ikramda bulun denilmez ki. Eve getirilmiş olan bir köle bu. Evin hanımına, hanımefendisine bir bakan mesela düşünün ki karısına diyor ki hizmetçimize güzel ikramlarda bulun. Böyle bir şey nasıl olabilir? Hizmetçi evin sahibine, sahibesine, evin hanımına ikramda bulunur. Köle ikramda bulunur. Ama adam karısına böyle demişti. Esas itibariyle buradaki mesveh kelimesi de o manaya geliyordu. Yani Yusuf'un makamına, Yusuf'un rütbesine, Yusuf'un menzilesine ikramda bulun. Yusuf'un bedenine değil sadece. Yani Yusuf'ta ben ayrı bir şey görüyorum demişti ta o zaman. Ta 10 sene evvel yaklaşık olarak daha Yusuf daha çocuk sayılacak yaştayken o zaman daha Yusuf'taki olgunluğu görmüş ve karısına bunu söylemişti. Yusuf'a iyi davran, Yusuf'un makamına göre davran demişti. Bir köle gibi davranma demişti. Ekrimi mesveh demişti. O yüzden o günleri de hatırlıyor adam tabii. Hemen anladı meseleyi.
Dedi bu kadının tuzağıdır. Ve dedi Yusuf biliyorum sen temizsin. Ben de koca bir bakan adamım. Memlekette tanınmış bilinen bir insanım. Benim namusum hakkında eğer bir şey söylersen sağda solda ben rezil olurum. Sen dedi iyi bir insansın. Benim namusumu koru bana iftira. Başkaları benim hakkında konuşmasınlar. Karım hakkında konuşmasınlar. Arif an heza dedi. Bırak bu işin peşini. Vestağfiri lizembik. Karşısına da döndü dedi ki sen de artık tövbe et Rabbine. Sen de tövbe et dedi. Bu ifadeler adamın Müslüman olduğuna işaret eder. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasında birçok yerde aslında işaretler var. O günkü insanların içinden kafirler, müşrikler olsa bile hem o kralın hem de kralın vezirinin Müslümanlığına dair işaretler var. O yüzden Hazreti Yusuf'un kıssasını yanlış değerlendirenler ve Yusuf Aleyhisselam'ı kafir bir kralın emrinde bakanlık yaptı diyerekten konuşanlar hata etmektedirler. İşte bakın burada o delillerden bir delil, o işaretlerden bir işaret var. Adam ne dedi hanımına? Sen de dedi artık Allah'a tövbe et. Bu bir Müslüman konuşması olabilir. وَاسْتَغْفِرِ لِزَنْبِكِ Kadın yapmış olduğu bu şeye de zemb dedi, günah dedi. Bunu bir Müslüman söyleyebilir. Ve Yusuf'a dönüp de sen de günahından tövbe et demedi. Demek ki Hazreti Yusuf Aleyhisselam o zayıf ve uydurma rivayetlerde geldiği gibi kadına karşı o şekilde bir meyil duymamış ve elbisesini çıkarmamış ya da elbisesini çıkarmayı düşünmemiştir. Belki içinden bir an için öyle bir arzu, heves geçmiş olabilir. Nasıl ki hani oruçlu bir insan sıcak bir havada mesela su gördüğünde hani canı su isteyebilir ama elini suya uzatmaz ki. Mesela suyu bardağa doldurup da ağzına götürmez ki öyle değil mi? Ama bir an için içinden su içmek gelebilir. Fakat orucu bozmayı düşünmez ki. Aynı şekilde Hazreti Yusuf Aleyhisselam da belki bir an için gelmiş geçmiş olabilir. Zaten bundan dolayı insan mesul değil. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadiste buyuruyor ki bir Müslüman bir iyilik yapmak istediği zaman sonra terk eder yapmazsa vazgeçerse ona bir hasene bir sevap yazılır. Yapmadığı halde yazılır. Eğer yapacak olursa 10 iyilik yazılır. Sonra eğer bir kötülük düşünecek olursa fakat sonra vazgeçer yapmazsa ona günah yazılmaz. Ama eğer yaparsa ona bir günah yazılır. Aklından geçse mesela fakat sonra vazgeçse ona günah yazılmaz. Hatta belki kalbinde yer etse, niyetlense bile Allah Azze ve Celle yine de yapmaktan vazgeçtiği için ona günah yazmaz. Hatta belki sevap bile verir. Çünkü günahı işlemekten vazgeçmiştir. Nasıl ki mesela bir kadına bakmak istediği halde bakmayan adama sevap yazılır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadiste buyurmuş ki bir insan harama bakmaktan kendini koruduğu zaman Allah Azze ve Celle onu mükafatlandırır. Az sonra ibadetinde lezzet almayı ona nasip eder. Harama bakmak istedi ve bakmadı, Allah'tan korktu. İşte o zaman biraz sonra namaz kılarken Allah ona namazdan lezzet almayı nasip eder. Huşu içerisinde namaz kılmayı Allah ona nasip eder. Çünkü biraz evvel bir imtihanı kazandı ve Allah rızası için başını çevirdi, gözünü yere indirdi, bakmadı. İşte bunlardan anlaşılıyor ki Hazreti Yusuf dönemindeki insanların bir kısmı en azından Müslüman idiler. Ve evinde bulunmuş olduğu vezir de Müslüman idi. Kral da daha sonra gelecek, onun da konuşmalarından anlayacağız ki o da Müslüman imiş. Yoksa zaten Hazreti Yusuf bir peygamber olduğu halde ona nasıl olur da orada başbakanlık gibi bir makamı verir. Eğer Müslüman değildiyse nasıl olur da böyle bir makam verir? İşte burada vezir dedi ki ey Yusuf sen bu meseleyi kapat ve Yusuf'a sen de tövbe et demedi. Eğer Yusuf da o rivayetlerde geçtiği gibi elbisesini çıkarmayı düşünmüş olsaydı ya çıkarmış olsaydı öyle haller olmuş olsaydı sen de tövbe et demeliydi. Demek ki öyle bir şey olmadı. Ve kadına da dedi ki sen de tövbe et. İnneki kuntim nel hatain. Sen dedi hatalısın. Sen hata yapanlardan oldun.
Sen günahkarlardan oldun. Sen dedi hatalı olan sensin Yusuf değil. O yüzden sana düşer tövbe etmek. وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَد۪ينَةِ Bu olay bu şekilde olunca adam Yusuf Aleyhisselam'a tabii ki bir ceza veremezdi ve vermedi ama karısına da bir ceza vermedi. Aslında vermeliydi belki ama adam kendi namusudur diye, millet ne der diye, olay ortaya çıkar diye karısına da bir ceza veremedi. Belki hapse attırsaydı karısını millet duyacaktı. Belki dövseydi karısını millet duyacaktı. Ne oldu vezirin karısına diyeceklerdi. O yüzden ceza da veremedi yahut da çok yumuşak yapılı bir insandı. Aslında doğru değildi. Mutlaka bunun ötesinde de kızması lazımdı ki kadın bir daha böyle bir şey düşünmesin. İşte kocasının bu yanlış yumuşaklığı yüzünden kadının daha sonra da bu işe devam ettiğini görüyoruz. Daha sonra da hala Yusuf'un peşinden koştuğunu görüyoruz. Allah'tan korkmadığı gibi kocasından da korkmuyor demek ki. Allah'tan korkmayan hiç olmasa kocasından korkmalıydı. Kocası onu öldürmemeliydi belki. Belki çok büyük bir zulüm yapmamalıydı ama en azından korkutmalıydı. Sadece tövbe et dememeliydi. Biraz da korkutmalıydı. Ama onu yapamadı. Belki zayıf, aciz bir insan idi. İşte yine de olay duyuldu. Her ne kadar duyulmasın diye belki saklamaya çalıştıysa da yine de memlekette herkes konuşmaya başladı. İşte Kur'an o noktaya temas ediyor. وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَد۪ينَةِ Medine'de, şehirde bazı kadınlar, kadın taifesi konuşmaya başladılar. اِمْرَأَةُ الْعَز۪يزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ Dediler ki bu Aziz'in karısı gencinden, delanlısından yani delikanlısından ve onun nefsinden murat almak istemiş, onu kendine ram etmek istemiş. قَدْ شَغَفَهَا هُبَّ Dediler ki onun o yani kalbini ona kaptırmış, kalbi yanmış, bağrı yanmış, kalbi yanmış dediler. Onu çok sevmiş dediler. Bağrı yanık yani aşık olmuş ona dediler. اِنَّا لَنَرَاهَ فِي دَلَالٍ مُب۪ينَ Biz onu apaçık bir dalalet içerisinde görüyoruz dediler. Nasıl olur da yani bir vezirin karısı böyle bir şey yapabilir? Apaçık bir sapıklık içerisindedir dediler. فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِينَ Onların bu konuşmalarını, bu aleyhindeki propagandalarını, bu tuzaklarını ya da duyduğu zaman o kadın, yani Yusuf'a gönlünü kaptırmış olan, ona iftira atan bu kadın, Züleyha ya da Zeliha her neyse, bazı rivayetlerde ismi böyle geçer. Zeliha denilmiş, Züleyha da denilmiş. Yani oradaki ye iki şekilde de okunulmuş. Z harfi dammeyle de okunulmuş, fethayla da okunulmuş. Her neyse sonuçta bazı rivayetlerde de Ra'il de denilmiştir. Üç rivayet de var kadının ismi hakkında. Bu kadın bu şekilde onların bu konuşmalarını duyduğu zaman o zaman bir tuzak yaptı onlara. Yusuf'a tuzak hazırlayan kadın bu sefer o kadınlara bir tuzak hazırladı. Erselet ileyhin onlara mektup gönderdi, onlara haberci gönderdi ya da onları davet etti. Ve atedet lehunne muttekeen. Ve onlara yaslanacakları yastıklar hazırladı, koltuklar hazırladı, onlara güzel bir mekan hazırladı, hazırlattı hizmetçilerine. Onları davet etti ve atet kulle vahidetin minhunne sikkine. Onların her birine de bir bıçak verdi. Onların önüne bıçakla yiyebilecekleri portakal gibi mesela bir meyve koydurdu. Bu şekilde bir tuzak hazırladı, maksat ellerine bıçak alsınlar. Ve tam onlar ellerine bıçağı aldıkları anda portakal ise mesela diyelim ki portakalı soyarlarken o sırada çağırdı. وَقَالَتِ خُرُجْ عَلَيْهِنْ Yusuf'a dedi ki çık bunların önüne görsünler senin güzelliğini de o zaman benim ne kadar haklı olduğumu anlasınlar. اُخْرُجْ عَلَيْهِنْ dedi. Çık bunların önüne. Tabi Yusuf onların kölesi. Mecburen çıktı önlerine. Onlar onu gördükleri zaman فَلَمَّا رَعَيْنَهُ اَكْبَرْنَهُ Onu gördüklerinde, onu gözlerinde bir büyüttüler, bir büyüttüler, bir büyüttüler. Hayran oldular, dondular kaldılar. Bu nasıl bir insandır dediler. Bu nasıl bir insandır? وَقَطَّعْنَ اَيْدِيَهُمْ Ve ellerini kesiverdiler. Portakalı keseceklerine ellerini kestiler, farkına bile varmadılar. Yusuf Aleyhisselam'a şöyle bir dönüver dedi kadın, Züleyha ya da Zeliha. Bir dön dedi, döndü Yusuf. Arkadan da Yusuf'un endamını, güzelliğinin görünmesini istiyordu kadın. Her taraftan görsünler istiyordu. Kendisinin aleyhinde konuşanlar, kendini kınayanlar. Onlar da aşık olsunlar da ciğerleri onların da yansın istiyordu. Aşkın şiddetini anlamıştı. Halbuki hakikatte Yusuf'u yaratana aşık olmalıydı. Bir gün gelecek, belki Yusuf'u yaratana aşık olacak. Meseleyi anladığı gün, meselenin çok daha ileride olduğunu gördüğü gün, Allah'ın insana vermiş olduğu o kuvvetli duygunun, o şerefli ve asil duygunun, aşk denilen o duygunun, insanlara layık olmadığını, Allah'a layık olduğunu anladığı gün, Allah'ı sevmek lazım diyeceği gün, Yusufları yaratanı sevmek lazım diyeceği gün, Allah Yusuflardan çok güzeldir bunu anladığı gün, bütün güzellerin güzelliğini bir güzelde toplasaydınız, farz-ı misal mesela bütün hurilerin güzelliğini bir huride toplasaydınız, bütün güzellerin güzelliğini onda toplasaydınız, o kadar güzel olsaydı, Allah'ın güzelliği yanında biri hiç kalırdı. Allah'ın güzelliği okyanus ise o bir damla bile etmezdi. Allah Azze ve Celle öyle yarattı ki insanın kalbini, öyle bir duygu verdi ki insana, aşk denilen o asil ve şerefli duyguyu, insan için kullanalım diye vermedi. İnsana yöneltelim diye vermedi. Mala, mülke, makama yöneltelim diye vermedi. Kadınlara aşık olalım diye vermedi. Allah Azze ve Celle o güzelleri yaratana aşık olalım diye verdi. Bütün güzellerin güzelliğini bir güzelde toplasaydınız, farz-ı misal mesela bütün hurilerin güzelliğini bir huride toplasaydınız, bütün güzellerin güzelliğini onda toplasaydınız, o kadar güzel olsaydı, Allah'ın güzelliği yanında biri hiç kalırdı. Allah'ın güzelliği okyanus ise o bir damla bile etmezdi. Allah için yapmayı anlayamıyorsan, cennet için yapmayı sadece anlayabiliyorsan, bil ki Allah cennetten de güzeldir. Rabbul Alemin'i cennette gördükleri zaman cenneti unuturlar. Hurileri unuturlar. İşte o zaman anlarlar, Allah kendi gibisini yaratmamıştır. Aşkı mecazi ile kıvranan adam, bir kadına aşık olmuş ya da bir erkeğe aşık olmuş, kıvranıp duran adam, aşkı mecazi sana huzur vermez. Çünkü sendeki aşk, aşkı mecazi ile tatmin olmaz. Aşk ancak öyle bir duygudur ki sadece Allah ile tatmin olur. Bütün güzellerin güzelliğini bir güzelde toplasaydınız, farz-ı misal mesela bütün hurilerin güzelliğini bir huride toplasaydınız, bütün güzellerin güzelliğini onda toplasaydınız, o kadar güzel olsaydı, Allah'ın güzelliği yanında biri hiç kalırdı. Allah'ın güzelliği okyanus ise o bir damla bile etmezdi. Nasıl ki Allah Azze ve Celle hiçbir sıfatından bize tam vermemiş. Biz de duyuyoruz, Allah da duyuyor. Ama biz bazı şeyleri, Allah ise her şeyi. Biz de görüyoruz, Allah da görüyor. Ama biz bazı şeyleri görüyoruz, Allah ise her şeyi. Biz bazı şeylere kudretimiz var, Allah'ın ise her şeye kudreti var. Allah Azze ve Celle her şeyi bilirken biz bazı şeyleri, demek ki Allah bize bütün sıfatlarından denizde bir damla bile vermemiş. Efendimizin buyurduğu gibi bütün insanların ilmini toplasaydınız, bütün mahlukatın ilmini toplasanız neye benzerdi biliyor musunuz? Serçe parmağınızı okyanusa daldırsanız ve geri çekseniz okyanustan bir şey eksiltmiş olur musunuz? İşte ilminiz o parmağa bulaşan su kadar. Allah'ın ilmi ise okyanus kadar. Aynı şekilde güzellik de böyle. Allah'ın güzelliği o kadardır ki insan cennette, cennetlikler, ehli cennet, Rabbul Alemin'i cennette gördükleri zaman cenneti unuturlar. Hurileri unuturlar. İşte o zaman anlarlar Allah kendi gibisini yaratmamıştır. O yüzden bunu anlamayanlar tasavvufta özellikle Rabiatul Adeviyye'nin başını çekmiş olduğu Allah için ibadet yapma, cennet için de değil, cehennem için de değil, Allah için ibadet yapma meselesini de anlayamamışlar, yerine oturtamamışlardır. Onlar ben cennet için yapıyorum diye iddia etmekte devam ederler. Neden yani yapmayacakmışım ki derler. Sen cennet için yapabilirsin. Bir diğeri de cehennemden korktuğu için de ibadet yapıyor olabilir. Ama Allah'ın öyle kulları vardır ki onlar Allah için yaparlar. Çünkü Allah'ın cenneti olmasaydı yine layıktı ibadete. Allah'ın cehennemi olmasaydı yine layıktı korkulmaya. Dolayısıyla Allah, Allah olduğu için layıktır ibadete. Başka bir şey olmasına gerek yok yani. Allah, Allah olduğu için layıktır. Ve hala da anlayamadıysa, eğer nasıl olur canım böyle bir şey diyorsa, kalp katılaşmışsa, hala bu manevi meseleyi, ileri seviyedeki şu meseleyi hala kalbi bir türlü anlayamıyorsa, ona benim diyeceğim şudur. Allah için yapmayı anlayamıyorsan, cennet için yapmayı sadece anlayabiliyorsan, bil ki Allah cennetten de güzeldir. Allah Azze ve Celle kendisinden güzel neden yaratsın söyler misin? Kendisine alim yaratmış mı? Kendisinden daha çok duyabilen, işitebilen yaratmış mı? Kendisinden daha fazla kudreti olan yaratmış mı? Yaratır mı? Neden yaratsın? Kendisinden daha güzeli neden yaratsın söyler misin? Hiçbir meselede Allah Azze ve Celle kendisine eş yaratmaz. Dolayısıyla Allah'ı sevmek icap eder. Aşkı mecazi ile kıvranan adam bir kadına aşık olmuş ya da bir erkeğe aşık olmuş kıvranıp duran adam aşkı mecazi sana huzur vermez. Çünkü sendeki aşk aşkı mecazi ile tatmin olmaz. Aşk ancak öyle bir duygudur ki sadece Allah ile tatmin olur. Allah'ın dışında hiçbir şey sendeki aşkı tatmin edemez. Çünkü Allah öyle yaratmıştır. Allah Azze ve Celle öyle yarattı ki insanın kalbini, öyle bir duygu verdi ki insana aşk denilen o asil ve şerefli duyguyu, insan için kullanalım diye vermedi. İnsana yöneltelim diye vermedi. Mala, mülke, makama yöneltelim diye vermedi. Kadınlara aşık olalım diye vermedi. Allah Azze ve Celle o güzelleri yaratana aşık olalım diye verdi. Hani Mecnun'a en sonunda Leyla'yı vermişler ya, al demişler sen bunun için deli divane oldun, Mecnun oldun gittin. Al demişler senin olsun Leyla al demişler. Ama aşkı mecazisine ulaşamadığı o yıllarda artık Mecnun aşkı hakikiye ulaşmış. Aşkı mecaziye Allah bazen ulaştırmaz, sevdiğini insana nasip etmez. Allah Azze ve Celle onun o aşktan kurtulmasını ister. Kurtulmasını istediği için ona aşkı mecaziyi nasip etmez. İşte o zaman o düşünmeye başlar. Hep acı çekiyorum der. Bu aşk-ı mecazi bana hiç huzur vermedi der. Hiç mutluluk vermedi bana der. Hep ızdırap verdi der. Hem onu yaratan varken ben neden onu seviyorum ki der. Onu yaratan varken onu yaratanı sevmeli değil miyim? Adalet bu değil mi? İnsanlık bu değil mi? Medeniyet de bu değil midir? Vefakarlık bu değil midir? Onu yaratan varken ben neden ona aşık oluyorum ki? Sanattan sanatkara gitmeli değil miyim der ve işte sanatkara ulaşır, Allah'a ulaşır. Aşkı mecazi aşk hakikiye inkılap eder, dönüşür gider. Mecnun da öyle oldu. Leyla'ya ulaşamayınca bu Leyla için değmez dedi. Anlamaya başladı. Bu kadar asil bir duygu bir insan için değmez dedi. Hem dedi bana sadece ızdırap verdi bugüne kadar. Halbuki aşk dediğin mutluluk vermeliydi. İşte o zaman anladı ve aşk-ı mecazisi aşk-ı hakikiye dönüştü ve Allah'a aşık oldu. Muhabbetullah'a ulaştı yani. İşte o zaman Leyla'yı verdiler kendisine. Artık istemiyordu. Benim dedi ona ihtiyacım yok. Ben artık onu istemiyorum. Ben Leyla'yı yaratana ulaşmışım artık. Leyla ne ki? Leyla ne ki dedi. Artık ben onu istemiyorum. Allah Azze ve Celle bazı insanları sever. Sevdiği zaman onun aşkı hakikiye ulaşmasını ister. Bazıların aşkı hakikiye direkt olarak ulaştırır. Peygamberler gibi, evliyadan bazıları gibi. Aşkı mecaziye uğramadan, o durağa uğramadan onlar geçerler, giderler, aşkı hakikiye ulaşırlar. Bazıları ise aşkı hakikiye ancak aşkı mecazi durağına uğradıktan sonra ulaşabilirler. Allah Azze ve Celle herkesin durumuna göre bir imtihan hazırlar. Kimi aşkı mecaziden sonra aşkı hakikiye ulaşır, kimi de ulaşamaz, orada boğulur gider. Boğulmamak için Allah'a dua etmesi lazım. Çünkü aşk çok kuvvetli bir duygudur. İşte bu kadının kıssasından anlaşılması gerekenlerden birisi bu. Bir vezirin karısı olmasına rağmen ne hale geldi? Kendini rezil etti. Halbuki Yusuf ise kendine hakim oldu, vezir oldu. Kadın kendine hakim olmadı, rezil oldu. Yusuf kendine hakim oldu, vezir oldu. Allah Azze ve Celle işte sabredenleri, muhsinleri böyle mükafatlandırır. O zaman kadınlara göstermek istemişti. Yani siz beni kınıyorsunuz ama böyle birisine aşık olunulur yani. Kim olsa benim yerimde dayanamazdı yani. Demek için kadınları böyle çağırmış, onlara da bir tuzak hazırlamıştı. Ve kadınlar onu görünce gözlerinde büyüttüler. Ve katta'na idiyahun ve ellerini de kestiler. Ve kulna haşa lillah. Allah'a tenzih ederiz eksikliklerden. Allah nasıl bir güzel yaratmış yani. Allah'ın hiçbir eksik sıfatı yok yani. Nasıl oluyor bu kadar güzelliğini yaratabiliyor yani? Bu kadar da olur muymuş yani? Yüzünden nur fışkırıyor. Nasılmış acaba? Bazı rivayetlerde Hazreti Yusuf'a güzelliğin yarısı verilmiştir buyurmuş Peygamberimiz. Bazı başka rivayetlerde de Hazreti Yusuf'a ve anasına güzelliğin üçte biri verilmiş, üçte ikisi de tüm insanlara dağıtılmıştır buyuruyor. Demek Yusuf'un güzelliği anasından geçiyor yani. Yusuf'a ve anasına bu kadar güzellik verilmişti. Ve işte onu görenler haşa lillah dediler. Allah'a tenzih ederiz. Allah'ın hiçbir eksik sıfatı yoktur. Allah istediği kadar güzel yaratabilmektedir. Me haze beşera dediler. Bu bir insan olamaz. Bu bir beşer olamaz dediler. İn haze illa melekun kerim. Bu ancak şerefli bir melektir dediler. Bu yeryüzüne indirilmiş bir melek olmalı. Bu insan olamaz dediler. Düşünebiliyor musunuz? Demek ne kadar güzelmiş. Demek ne kadar güzelmiş. Mesela bugün dünyada böyle bir insan var mı? Kadın veya erkek mesela gördüğünde bu bir melektir herhalde, insan olamaz diyebileceğimiz kadar güzel var mı? Ben görmedim, gören var mı? Yusuf gibisi yaratılmadı.
Allah Azze ve Celle Hazreti Yusuf'a verdiği güzelliği kimseye vermedi. Allah çok acıyı da yaratır, çok tatlıyı da yaratır, ekşiyi de yaratır, her türlüsünü yaratır, büyüğü yaratır, küçüğü yaratır. Allah göze göremeyeceğiniz kadar uzun mesafeler yaratır. Göze göremeyeceğiniz kadar büyük yıldızlar yaratır, gezegenler yaratır. Galaksiler yaratır, evrenler yaratır. Sonra yine göze göremeyeceğiniz kadar küçücük mikroplar yaratır. Ne demek istiyor yani? Gözle göremeyeceğiniz kadar büyükleri de, küçükleri de yaratıyor. Çirkin mi çirkinleri de yaratıyor, güzel mi güzelleri de yaratıyor. Ne demek istiyor? Bin çeşit elma yaratıyor, bin çeşit portakal yaratıyor. Milyonlarca çeşit hayvanlar, bitkiler yaratıyor. Katrilyonlarca gezegenler yaratıyor. Ne demek istiyor? Yani ben her şeye kadirim demek istiyor. Acaba acıyı yaratır da, yaratabiliyor da, tatlıyı yoksa yaratamıyor mu gibi bir soru oluşmasın diye. Acaba büyükleri yaratıyor da, küçükleri yaratabilir mi acaba diye bir soru oluşmasın diye. Acaba tatlıyı yaratabiliyor da, ekşiyi yaratabiliyor mu? Yaratabilir mi diye bir soru oluşmasın diye. Acaba gülü yaratabiliyor da karanfili yaratabilir miydi? Acaba hayvan yaratabiliyor da mesela ağacı yaratabilir mi? Acaba insan yaratabilir de melekleri yaratabilir mi? Acaba suda yüzen yaratabilir de havada uçan yaratabilir mi? Acaba karada yürüyen yaratabilir de, acaba görünenleri yaratabilir de görünmeyenleri de yaratabilir mi? Acaba topraktan yaratabiliyor da nurdan yaratabilir mi? Acaba nurdan yaratabiliyor da ateşten yaratabilir mi? Denilmesin diye. Her şeye kudretin olduğunu göstermek için Yusuf gibisini de yaratır, fare gibi çirkinini de yaratır. Ben her şeye kadirim der. Gökten yağmur da indirir, güneşi de doğurur, batırır. Belayı da indirir, rahmeti de indirir. Ben her şeye kadirim der. Hem bir defa yaratmaz, öldürür bir daha yaratır. Gene yaratır, gene yaratır. Gene öldürür, gene öldürür. Acaba bir defa öldürebiliyor da bir kez daha öldüremez mi yoksa diye bir soru işareti oluşmasın diye. Acaba bir defa yaratabilmiş, ondan sonra bir daha yaratamıyor mu yoksa diye bir soru işareti oluşmasın diye. O daima bir şe'ndedir. Daima yaratır, daima bir işle meşguldür. O ol der, oluverir. Allah Azze ve Celle kudretini gösterir. Hazreti Yusuf'ları yaratarak haşa lillah dediler. Mehaze beşara dediler. Bu bir insan olamaz. Bu ancak dediler inhaze illa melekun kerim. Bu dediler ancak bir melektir. Kalet o zaman işte onu, onlar bunu itiraf edince ha dedi şimdi anladınız mı yani dedi kadın Züleyha. Kalet dedi ki fezalikunne lezi lumtunneni fi. İşte dedi, bu sizin beni kınayıp durduğunuz şey işte, işte o dedi. Hani böyle konuşuyordunuz ya, koca vezirin karısı bir köleye, bir delikanlıya aşık olur mu diyordunuz ya, işte buna aşık olunmaz mı dedi. Bu köle olsa ne olur, olmasa ne olur, buna aşık olunulmaz mı dedi. Beni kınadığınız işte budur. وَلَقَدْ رَاوَتُهُ عَنْ نَفْسِهِ Ben dedi, onun nefsinden ram almak istedim. Ben ondan murat almak istedim. İtiraf etti kadın. Herkesin huzurunda bunu söyleyebiliyor. Demek haya bayağı azalmıştı. Demek sarayda bayağı bir hayasızlık vardı. Demek ki kendisi de böyle konuşabiliyordu. Diğer kadınlar da ne biçim konuşuyorsun demiyorlardı kendisine. Demek ki onlar da belki benzeri şeyler yapıyorlardı. Yahut da yapabilecek ahlaka sahiplerdi. Sen ne kadar terbiyesizsin demediler kendisine. Evet her ne kadar böyle güzel de olsa yine de sen evlatlı bir kadınsın. Ve sen nikahlın değil bu demediler kendine. Kadın onların yüzüne karşı açıkça söylüyordu. Kocasının yanında belki yalan söylemişti ama arkadaşların yanında doğruyu söylüyordu. Ona aşık ol, hepsine aşık olduğunu görünce o zaman rahat konuştu. Dedi ki işte dedi ben dedi onun nefsinden murat almak istedim. Ama dedi o festahsam iffetli davrandı ve sakındı. Bana elini uzatmadı dedi.
وَلَاِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا اَمُرُ Benim dedi emrettiğim şeyi yapmayacak olursa o zaman hapsedilenlerden لَيَسْجُنَنَّ وَلَيَكُونَ مِنَ السَّاغِرِينَ O zaman dedi o hapsedilecek ve de sagirlerden olacak, küçük düşürülenlerden olacak, aşağılanmışlardan olacak, yani zulme uğratacağım, onu hapse attıracağım dedi. İşte o zaman Yusuf dedi ki, قَالَ رَبِّ سِجْنُ اَحَبُّ اِلَيِّ Ya Rabbi dedi, hapis dedi bana benim için daha iyidir. Demek ki Yusuf'un yanında bunu söylemiş kadın herhalde. Yusuf oradayken, kadın demek ki bunu itiraf etmiş, onların yanında, hepsinin yanında demiş ki, evet ben onun nefsinden murat almak istedim ve Yusuf'un yanındayken yine demişti ki, eğer benim dediğimi yapmazsa onu o hapsedilecek ve sagir düşenlerden olacak, rezil edeceğim onu, iftira atacağım ona, yine iftira atacaktı yani. Demek ki kadın aslında tövbe etmemişti. Demek ki kocası sen tövbe et demişti ama istiğfar et Rabbine demişti ama demek ki kadın yapmamıştı. Yahut da yapmış olsa bile yine de kadının aşkı devam ediyordu. Belki o anda tövbe etmiş de olabilir, onu bilemiyoruz. Ama şu hareketinden tövbe etmiş insan gibi davranmadığını görüyoruz. Demek tövbe etmeme ihtimali daha yüksek. Tövbe etmemiş olabilir ama etmiş olsa bile yine de orada bırakmamalıydı Yusuf'u adam. Kadının kocası yanlış yapmıştı. Evet, karısının bu zaaf noktasını gördüğü halde hala Yusuf'u orada tutuyordu. Yanlış yapıyordu. Derhal Yusuf'u satmalıydı. Başka yere göndermeliydi. Azat etmeliydi. Hür bırakmalıydı. Yusuf'u başkasıyla evlendirmeliydi. Bir şeyler yapmalıydı. Önlem almalıydı. Tehlikeyi gördüğü zaman hemen önlem almalıydı. Kur'an buyurur ki, karı kocanın arasının açılmasından korktuğunuz zaman o zaman hemen önlemini alın. Bir kadının ailesinden, bir erkeğin ailesinden iki tane aklı başında adam getirin, onlar baksınlar, meseleyi halletsinler. Bu karı kocanın arasını bulsunlar yani. Eğer bulunabilecekse barıştırsınlar. Ne zaman bunu yapacaklar? Korktukları zaman. Karı kocanın arasının açılmasından korktukları zaman, yani kavga büyümeden, iş tamamen çığırından çıkmadan, artık bunların bir araya gelmesi mümkün olmaz hale gelmeden, tamamen ilişkiler kopmadan, ilk alametleri görür görmez yani, karı kocanın arasının açıldığının alametleri belirir belirmez önlemini alın, önleminizi alın buyuruyor Kur'an. Halbuki bu adam gördü. Gördü ama hiçbir önlem almadı. Karısının onun peşinde olduğunu gördü ama hala Yusuf'u orada tuttu. Yanlış yaptı. Aslında adam da bu şekilde bir günah işlemiş oldu. Çünkü hala Yusuf oradaydı. Yusuf'u bir an evvel oradan uzaklaştırmalı, başka memlekete göndermeliydi. Ama Allah Azze ve Celle belki de öyle istediği için olaylar o şekilde gerçekleşti. Yusuf hapse atılacaktı. Allah öyle murad ediyordu. Sonra hapisten çıkacak ve sonra vezir olacaktı orada. Allah'ın dediği gerçekleşecekti. Belki de o yüzden adam onu başka bir yere gönderemedi. Belki adam da Yusuf'u çok sevdiği için oradan uzaklaştıramıyordu. O da Yusuf'u her gün görmek istiyordu belki de. Ve dedi ki Yusuf Aleyhisselam kadının bu tehditlerine rağmen, Ya Rabbi dedi, Rabbi sicni ahabbu iley. Ya Rabbi dedi, hapis daha iyidir. Mimme yed'uneni iley. Beni bunların çağırdığı o şeyden, o günahtan, o zinadan daha iyidir hapis dedi. Ben hapse razıyım ya Rabbi. Bunların dediğini yapacağımı, hapse atılmaya razıyım ya Rabbi dedim. Ve illa tasrif anni keydehun. Eğer dedi, benden uzaklaştırmazsan, onların bu tuzaklarını, bu kadınların tuzağından beni korumazsan ya Rabbi, asbu ileyhin, ben onlara meylederim, belki korkarım ya Rabbi, beni koru ya Rabbi diye dua etti. Ve ekum minel cahilin, cahillerden olurum o zaman ya Rabbi, günahkarlardan olurum ya Rabbi dedi. Sen dedi beni koru ya Rabbi.
فَسَّجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَسَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنْ Ve Allah Azze ve Celle onun duasını kabul etti. Onun bu duasına icabet etti ve ondan onların tuzaklarını uzaklaştırdı. Artık o tuzağı yapamaz oldular. Ve اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ Ve Allah Azze ve Celle semi'dir, alimdir. Ve bütün bunlara rağmen Allah onu korudu. Onların her türlü tuzaklarına rağmen, demek ki Hazreti Yusuf bile olsanız Allah'a sığınacaksınız. Onların tuzaklarından Allah'a sığınacaksınız. Ne kadar iradeniz kuvvetli de olsa, imanınız kuvvetli de olsa Allah'a sığınacaksınız. Çünkü insan zayıf olarak yaratılmıştır. O yüzden Allah'a sığınmalı. İşte Yusuf Aleyhisselam Allah'a sığındı ve bize sığınmanın önemini anlattı. Ve bütün bunlara rağmen adam da biliyordu. Yani Züleyha'nın kocası da biliyordu. Karısı suçlu. Ama yine de karısının dediğini yaptı. Aslında zayıf bir insandı. Ve Kur'an buyurur ki ثُمَّ بَدَى لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَعُوا الْآيَاتِ Bütün bu ayetleri görmelerine rağmen yine de Hazreti Yusuf'u hapse attırmak istediler. لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينَ Bir zamana kadar onu hapse attılar. Gördüler Yusuf temizdir. Yine de Hazreti Yusuf'u hapse attılar. Bilemiyorum, belki de siyaseten hapis, yani bunu böyle ifade etmek mümkün. Siyaseten katil müessesesi gibi, siyaseten hapis müessesesi, yani aslında vezir belki de karısının namusunu koruyabilmek için köle olan Yusuf'u bir müddetliğine hapse attırmayı tercih etmiş olabilir. Kendini koruyabilmek için veya karısının baskısıyla, çünkü kadın diyor ki hapsedilecek. Eğer benim dediğim yapmazsa hapsettireceğim onu. Demek ki kocası zayıf bir insandı. Karısının emrinde bir adamdı. Demek ki vezirdi ama belki memleketin hazinelerini idare ediyordu. Belki o işleri iyi biliyordu ama evinde hakim olan bir koca değildi. Demek ki erkek evine hakim olmalı. Evine hakim olmayan erkeklerin evinde buna benzer olaylar olabilir. O yüzden evde kadın hakimiyeti doğru değildir. Allah Azze ve Celle اَرْرِجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَى buyurmuştur. Erkekler kadınlar üzerinde hakimdirler. Evde yetkili olanlar onlardır. Evet, her yere bir reis lazımdır. Bir devletin reise ihtiyacı var. Bir şehrin valiye ihtiyacı var. Bir okulun bile müdüre ihtiyacı var. Elbette ki bir evin de bir reise ihtiyacı var. Ve erkek İdarecilik hususunda kadından daha kabiliyetli olarak yaratılmıştır. Başka bazı konularda kadın üstün yaratılmışken bu konuda da erkek üstün yaratılmıştır. Bunu bütün insanlar bilir. Bunu kadınların da birçoğu itiraf eder. Onun içindir ki evde erkek hakim olmalıdır. Ama bu zulüm yapmak demek değil. Diktatörlük demek de değil. Tatlı bir sert olmak ve adaletli olmak, hem merhametli olmak, hem yerine göre yumuşak olmak, güzel bir koca olmak, iyi bir baba olmak, yerine göre de evde hakimiyetini sağlayan iyi bir idareci olabilmek, idare edebilmek. İşte bütün bunları evin reisi başarmalı. Devletin başındakiler nasıl ki bütün bunları başarmak zorundaysa, evin reisi de bunu başarmak zorundadır. Bu kabiliyetlerini geliştirmek zorundadır. Dengeli olmayı başarmak zorundadır. Hem merhametli hem adil, hem de idareci, hem evin hakim bir insan olmak zorundadır. Bunu başaramayanların evlerinde ama karısında buna benzer sorunlar olur, ama çocuklarında olur, ama mutlaka olur. Evin hakim olmayan adamın evinde mutlaka olaylar olur. Bu adam da evin hakim olamadı ve karısının belki ısrarlarıyla yine de Hazreti Yusuf'a zulmetti ve Hazreti Yusuf'u hapse attırdı. Siyaseten hapis müessesesi mi dersiniz artık, her neyse. Sonuçta bu bir, aslında bu bir zulümdü. Hazreti Yusuf orada yıllarca kalacaktı. O zulmün sonunda Allah Azze ve Celle Hazreti Yusuf'un sabrından dolayı onu mükafatlandıracak ve onu oradan çıkartacak ve sonra Yusuf'u Mısır'da vezir yapacaktı. Kıssa devam etmektedir. Ya Rabbi, Kur'an'ın mesajını anlamayı nasip eyle. Ya Rabbi, dünyanın dört bir tarafında sen rızan için çalışanlardan ve çarpışanlardan, o kardeşlerimizden razı ol ve onlara yardımınla destekle ya Rabbi. Ya Rabbil Alemin, seni sevmeyi nasip eyle, seni sevenleri sevmeyi nasip eyle,
seni sevindirecek amelleri sevmeyi nasip eyle. O amelleri işlemeyi nasip eyle. Sen uğrunda mücadeleyi sevdir bize. Yaratılışımızı güzel yaptığın gibi ahlakımızı da güzel eyle. Şu mübarek Ramazan ayının başladığı şu günlerde Ramazan ayından istifade etmeyi nasip eyle. Başlangıcı rahmet olan, ortası mağfiret olan, sonu azaptan, cehennemden kurtuluş olan şu ayın hakkıyla değerlendirilebilmesini nasip eyle. Nefsimizin zayıflatılmasını, imanımızın kuvvetlendirilmesini nasip eyle. Lillahi Teala'l-Fatiha.